Ayrım 15, sayfa 130. 6 numaralı masadaki ilginç insanlara dair. O davette bulunan o kadar değişik ve egosu kabarık kadına ve erkeğe buradaki en saygın insan kim diye sorsanız, aşırı kıskançlar dışında kalan çoğunluk 6 numaralı masada oturmakta olan Bal Hanım'ı gösterir. 60 yaşlarında, yüzünde insani gülümsemeyle içerden aydınlatılıyormuş gibi görünen, siyah, sade giysili, hiçbir takı, mücevher taşımayan, sarışın bir hanım bu. Herkes bilir ki dünyanın mücevherleri onun olabilir. Kraliçeler gibi bir hayat sürebilecek imkanlara sahiptir ama onu hiç öyle gören yoktur. Sık sık Güneydoğu'ya, bildiği en yoksul Kürt köylerine gider, oradaki çocuklarla ilgilenir, onlarla aynı yerde yatar, aynı kaba kaşık sallar. Nerede bir deprem ya da başka bir felaket yaşansa hemen koşar, günlerce çadırlarda kalır. Zaten ona Bal Hanım adını takanlar da o köylerdeki yoksul insanlardır. Hayatını iyi amaçlar için kurduğu eğitim vakfına adamıştır Bal Hanım. Üstelik bunları bilinsin de takdir görsün diye değil, vicdanına ve yaşam ilkelerine uygun olduğu için yapar. İstanbul iş çevrelerinde pek sık rastlanmasa bile böylelerinin de olduğunu bilmek çok iyi bir şey doğrusu. Zehra ona gönülden bağlı, o da Zehra'ya kızım diyor. Sıcacık bir kızım hitabı, ne hoş. Bal Hanım geldiğinde Ergun Bey, Amerikan Büyükelçisi ve Patrik onu saygıyla selamlamıştı. Kazak imparatorunsa böyle şeylere pek metelik verdiği yok. Daha sert bir dünyadan geliyor o. Ya milyarlarca dolar ya da ölüm. 40 koruma bunun için. 6 numaralı masada sessiz sedasız bir çift var. Belli ki ötekiler gibi bu çevrelerle yakın arkadaş değiller. İş alemiyle sürekli bir ilişkileri yok. Buna rağmen hiç sıkılmış gibi görünmüyorlar. Adam yüzündeki iyi niyetli gülüşle Uzak Doğu felsefelerinin sükunetini yansıtıyor. Hatta o ülkelere yapılan seyahatlerde alınan hatıra bu da heykellerini andırıyor biraz. Çevrelerine deyim yerindeyse bulaşıcı bir huzur yayıyorlar. Tekin Bey ve Selda Hanım adları. Tekin Bey Türkiye'nin en büyük kuru yemiş firması Kısmet Kuru Yemiş'in sahibi. Dedesinin zaten fıstığıyla ünlü Gaziantep'te küçük bir işletme olarak kurduğu bu işi babası İstanbul'a taşıyarak büyütmüş, üçüncü kuşak Tekin Bey ile kardeşi de Kısmet Kuru Yemiş'i çok büyük, uluslararası bir işletme haline getirmişlerdi. Fabrikalarında binlerce kişi çalışıyor artık. Zehra, Tekin Beyleri özellikle o itibarlı masaya oturtmuştu çünkü Tekin Bey iş aleminde en çok saydığı, sevdiği insan. Zehra Tekin Bey'le holding sayesinde tanışmıştı. Holding her yıl aşağı yukarı 1000 öğrenciye burs verirdi ama talep o kadar fazlaydı ki bazılarına yetişemez, başkalarından rica ederler, çoğunlukla da eften püften bahaneler ileri süren ve mırın kırın eden patronlarla karşılaşırlardı. Yine böyle bir aşırı talep karşısında bir tavsiye üzerine Zehra Tekin Bey'i aradı, ona durumu anlattı. Tekin Bey, şirketlerinde zaten öğrenci burslarına bakan bir bölüm bulunduğunu söyledi. Diğer patronlardan hayal kırıklığına uğramış olan Zehra içinden tamam dedi. Bu da o bölüme havale edecek beni, onlar da bu yıl kontenjanın dolduğunu söyleyecekler, başka bir yeri aramalı. Ama hiç de öyle olmadı. Tekin Bey yumuşak ve sevecen bir ses tonuyla Zehra'yı çok şaşırtarak listeyi göndermelerini, hemen burs bağlayacaklarını söyledi. Üstüne üstlük bir de bize bu konuda yardımcı olup öğrenci gönderdiğiniz, ihtiyaç sahiplerine ulaşmamızı sağladığınız için teşekkür ederiz, dedi. Zehra, ne biçim patron bu, diye düşündü. Demek bu kurtlar sofrasında böylesi de vardı. Tekin Bey, dedi, siz ilgili biriminizle konuşup kaç kişiye burs verebileceğini sorsanız ya da en iyisi kiminle görüşeceğimi söyleyin, sizi meşgul etmeyelim, ben konuşayım. Tekin Bey sormasına gerek olmadığını, kaç öğrenci olursa olsun kendisine bildirmelerini istedi. Şahsi e-posta adresini verdi. Hemen bekliyorum dedi. Zehra hem böyle konuşan hem de gönderdiği uzun listeyi hemen işleme koyup çok sayıda yoksul çocuğu sevindiren bu insanı merak etmişti. Onu yalının bahçesinde verilen bir yaza veda yemeğine davet etti. Tekin Bey kimseyi tanımadığını söyleyerek gelmek istemedi. Sıkılacağını söyledi ama Zehra'nın ısrarlarına dayanamadı. Geldikleri zaman Zehra, servetlerini hiç belli etmeyen, neredeyse kendi ailesi kadar alçak gönüllü bir çiftle karşılaşarak şaşırdı. Daha ilk andan onlara kanı kaynadı. Ertesi hafta davet üzerine Tuzla'daki muazzam fabrikalarına gitti ve hayran oldu. Sadece makineleri, temizliği, düzeni değil, oradaki alışılmadık huzuru da çok sevdi. Ona fabrikayı gezdiren genel müdür, "İşçilerimiz mutlu da ondan," diye açıkladı durumu. Tekin Bey'in hepimize kesin talimatı var. Eğer bir işçiyle şirket herhangi bir konuda ihtilafa düşerse, kesinlikle işçi haklıdır. Ne isterse vereceksiniz der. Bu yüzden daha bir tek mahkememiz olmadı çok şükür. Yemeği Tekin Bey'in kendi holdinglerine göre çok mütevazı olan odasında yediler. Zehra'nın merak ettiği bir şey vardı. Binanın en üst katında yüzlerce metrekarelik çok şık bir yer göstermişlerdi. O salonun şirketin başkanına ait olması gerekmez miydi? Başkan da Tekin Bey olduğuna göre bir gariplik vardı bu işte. Bunu söylediğinde genel müdür gülümsedi. "Bu çok enteresan bir konu," dedi. "Bina yapılırken Tekin Bey o katın başkan mekanı olarak yapılmasını ve döşenmesini istedi ama sonra oraya hiç gitmedi. Aşağıda gördüğünüz odada çalışıyor. Bu kata çıkmıyor bile. Nedenini biz de bilmiyoruz." Meraka kapılan Zehra kahve içerken Tekin Bey'e bu durumu sordu. Tekin Bey her zamanki mahcup tavrıyla neredeyse utanarak "Ben orada rahatsız olurum," dedi. "O kadar büyük bir yere ihtiyacım yok ama benden sonra gelecek başkanlar bir makam odası bile yaptırmamış demesinler diye yaptırdım." Zehra'nın şaşkınlığı iyice artmıştı. Ama bilmediği şey, kimsenin anasından böyle doğmadığı, çekilen acıların bazı insanları çileden çıkararak her şeye düşman ederken, ender olarak bazılarını da bilgeliğe kavuşturduğuydu. Ne yazık ki insanlar bu bilgelik ve iyi niyet düzeniyle doğmuyordu ve yine ne yazık ki çok az insan ulaşabiliyordu bu aşamaya. Tekin Bey gençliğinin kendini kanıtlama dönemlerinde babasıyla büyük çekişmeler yaşamıştı. Anadolu gelenekleri yeni yetme bir gencin kendini ifade etmesine asla izin vermez, özel hayatta ve iş yerinde babasının kuklası olarak davranmasını emrederdi. Babasının da bir suçu yoktu bu işte. Gelenek, görenek böyleydi ama değişen zamanın gelenekleri de değiştirmesi ancak kişisel mücadeleler, yanlış anlamalar, baba-oğul anlaşmazlıkları ve kırılmalar eşliğinde gerçekleşebiliyordu. Dünyanın değişme biçimi buydu. Tekin Bey de bu değişimin epey sıkıntısını çekip başını binbir belaya soktuktan sonra babasının ölümüyle kendisini o firmaya karşı sorumlu hissetmiş ve o sırada daha da büyük bir acı yaşamıştı. Annesi, kız kardeşi ve eniştesiyle Antep'ten İstanbul'a geleceklerdi. Tekin Bey hepsi için uçak bileti almıştı ama enişte ille de arabayla gitmeleri için ısrar ediyordu. Epeyce tartıştılar, ne var ki eniştenin inadını kıramadılar. Yola çıktıklarında arabayı enişte kullanıyor, Tekin Bey yan koltukta, annesiyle kız kardeşi de arka koltukta oturuyorlardı. Bir tünele girdiler, farları açıp karanlıkta gittiler ama bilmedikleri şey, tünelin çıkışında arıza yapmış bir kamyonun durmakta olduğuydu. Karanlıktan çıkarken bir anda aydınlığa uyum sağlayamayarak gözü kamaşan enişte, tonlarca metal yığınına büyük bir hızla çarptı. Tekin Bey yerle gök birbirine geçiyormuş gibi çıkan korkunç gürültüyü hiç unutamadı. Annesi ve kız kardeşi orada öldü. Enişte yaşadı. Üst üste gelen bu acılardan sonra Tekin Bey durgunlaştı ve sürekli düşündü. İntikam, kavga, mücadele, didişme gibi şeylerin boş olduğunu bu dönemde keşfetti. Hem de kendi kendine. İnsanları yargılamamaya, oldukları gibi kabul etmeye, hatta yardımcı olmaya karar verdi. "Yargılanmak istemiyorsan yargılama," diyordu. "Öfkelenme, kötü muamele etme. Aşağılanmak istemiyorsan aşağılama. Herkese hizmet et. Bu hizmetten zevk al." O dönemden sonra yüzüne huzur verici bir gülümseme yerleşti. yanında çalışanlara bile emir vermeden her şeyi rica etme alışkanlığı geliştirdi. Yogaya başladı. Kaptanlık öğrenip kendini yaz aylarında denize vurdu. Orada bile hiçbir tekneyi rahatsız etmemek için marinalara çok yavaş girip çıkmasıyla yerli yabancı herkesin takdirini kazanıyor ve onu tanıyan birçok iş adamının "Too good to be true" diye düşünmesine yahu bu adamın hiç mi kusuru yoktur diye sormalarına neden oluyordu. Aslında Tekin Bey o salonda Zehra dışında bir kişiyi daha tanıyor. Türk şirketlerini yabancılara satmakla uğraşan Cem Alpan bir gün randevu alarak ona gelmiş, kısmet kuru yemişi Amerikalılara satmayı önermişti. Çok büyük paralardan söz ediyordu. Elbette kendisi de önemlice bir komisyon alacaktı. Buraya kadar normaldi her şey ama Cem Alpan bir ara göz kırparak "Bilançoları düzenleme işini de bana bırakın Tekin Bey," demişti. "Borçları göstermeyiz. Devir işlemi tamamlandıktan, parayı aldıktan sonra da iş işten geçmiş olur. Bir şey yapamazlar. Bunun çeşit olur mu?" "Vallahi dedem babama öyle vasiyet etmiş, babam da bize vasiyet etti. Paramız kadar iş yaparız. Bu yüzden ilginize çok teşekkür ederiz ama zaten aile yadigarı bu şirketi satmaya niyetimiz yok." Hem alacağı komisyondan hem de daha önce yaptığı gibi bilanço oyunlarından büyük para götüreceğini hesap eden Cem Alpan, bu cevap üzerine çok bozularak orada daha fazla zaman kaybetmemiş, fabrikayı hemen terk etmişti. Tekin Bey biliyordu ki bu olayı arkadaşlarına anlatırken, "Herif manyak ya!" diyecekti. O akşam orada gözücüyle kendisini fark etmesine rağmen selam vermeyişi de bu yüzden olmalı. "Ama olsun," diye düşünüyor Tekin Bey. "O da genç bir adam. Ailesini geçindirmeye, çocuklarına iyi bir tahsil vermeye çalışıyor. Haklı nedenleri vardır. Allah gönlüne göre versin." Zehra'nın başından Tekin Bey'le ilişkili hoş mu, acıklı mı, Tekin Bey'le çay içerken önceden hiçbir işaret vermeden bastıran bir bahar yağmuru gibi aniden gözyaşlarına boğuluvermişti. İçinde neler olup bittiğini kendisinin anlaması bile zorken bunu ne de olsa yabancı sayılan Tekin Bey'e anlatması beklenemezdi. Tekin Bey'in de böyle bir şey sorduğu yoktu zaten. İyilik yüreğini kabartıyordu belki de. İş çevrelerinde görmeye alışık olmadığı iyilik ve insanlık ya da daha kişisel bir şeydi bu, bilemiyordu. Zaman zaman içinden gelen ağlama isteğini açıklayamıyordu. Bir süre Zehra ağladı. Tekin Bey hiç sesini çıkarmadan saygıyla bekledi. Aradan 2 dakika geçince Zehra'nın yanaklarına yaşlar süzüldüğünü şaşkınlıkla gördü. Artık hiçbir yerde rastlayamayacağını düşündüğü bu zarif ve sessiz duyarlılık Zehra'yı iyice sarsarak daha da çok ağlamasına neden oldu. Birbirlerine hiçbir şey sormadan bir süre böyle ağlaştılar. Sonra Zehra kendini toparladı, gözyaşları dindi. Bunun üzerine Tekin Bey de sakinleşti. Zehra'ya "Size bir kahve yaptırayım mı?" diye sordu. Zehra suyunu içerken başıyla evet işareti yaptı. Sonra başka konulara geçtiler. Bu garip olay iki kişinin arasında anlaşılmaz, hatta biraz anlamsız bir sır olarak kaldı. Ayrım sonu, sayfa 136.